Ayrım 14.
Bunu sahte bir alçakgönüllülük takınarak yapmıştı. Aslında ne denli farklı bir yapıt yarattığının kendisi de farkındaydı. Ön sözde tanıştığımız bu yazar, varsaydığımız yazardır. Diğer bütün anlatıcılar bu yazara belli mesafelerde dizilirler. Varsaydığımız yazara en yakın ses, gölge yazarın sesidir. Yani kitabın varlığı en elle tutulmaz, gözle görülmez anlatıcısının. Onu Han'da çok güzel bir el yazısıyla yazılmış, münasebetsiz meraklının hikayesinin anlatıcısı olarak uzun boylu tanırız. Sonra aynı kutudan başka bir müsvedde çıkar. Bu, Rinconete ile Cortadillo'nun hikayesidir. Rahibin tespitiyle hem üslup hem de kaligrafi yönünden Rinconete ile münasebetsiz meraklı birbirine çok benzemektedir. 1.47. Ama Rinconete'nin Cervantes'in 1585'te basılmış Novelas Ejemplares, Hisseli Hikayeler adlı eserindeki anlatılar arasında bir öykü olduğunu bilen okurun burada verilen ipucunu kaçırmasına da olanak yoktur. Dipnot: Cervantes, Novelas Ejemplares, Obras Completas, yayına hazırlayan Angel Valbuena, Prat, Madrid, 1956. Eğer münasebetsiz meraklıyla Rinconete ile Cortadillo'nun hikayesinin yazarı aynıysa, bu yazar Cervantes'tir. Nitekim münasebetsiz meraklı da parodist üslup tümüyle terk edilmiş, onun yerine didaktik üslup benimsenmiştir. Bedbaht, düşüncesiz Anselmo, nedir bu yaptığın, ne tasarlıyorsun, neler çeviriyorsun? Dikkat et, yaptığın şey kendi aleyhinde. Kendi şerefsizliğini tasarlıyor, kendi mahvını hazırlıyorsun. 1.33. Dolayısıyla münasebetsiz meraklı Don Quixote metnine dışarıdan girmiş bir metindir ve bir sürü yazar maskesi kalabalığı arasından orada dışarıda bir gerçek yazarın var olduğunu anımsatmak üzere oradadır. Gel gelelim gerçek yazarın varlığını göstermek başka, o gerçek yazara bir yazarlık yetkisi vermek başka şeydir. Cervantes bu yetkiyi bütün anlatıcılarından sakınır. Münasebetsiz meraklı okunup bittikten sonra son sözü rahibe söyleterek bu metindeki yazarı bile sorgulatır. Bu hikayeyi beğendim dedi rahip ama doğru olduğuna ikna olamıyorum. Eğer uydurmaysa yazarı kötü uydurmuş. Çünkü bu kadar pahalıya mal olacak bir deney yapmak isteyecek kadar aptal bir koca olabileceğine inanmak mümkün değil. Olay bir aşıkla sevgilisi arasında geçse olabilirdi. Ama karı koca arasında imkansız gibi geliyor bana. Anlatının şekline gelince beğenmedim diyemem. 1.35. Birinci kitabın sonuna geldiğimizde gene gölge yazarın kapanış sözlerini okuruz. Ne var ki bu hikayenin yazarı merakla, gayretle Don Quixote'nin üçüncü seferinde yaptıklarını aradığı halde özgün kaynaklarda onlara ilişkin bilgi bulamadı. Şöhretin La Mancha'lı hafızalara yerleştirdiği tek şey, Don Quixote'nin evinden üçüncü ayrılışında Zaragoza'ya gittiği, o şehirde yapılan bir takım yarışmalara katıldığı ve başından cesaretine, zekasına yakışır şeyler geçtiği. Sonuna dair bir bilgi bulunamadı. Talih karşısına yaşlı bir hekimi çıkarmasaydı, bir şey bulup öğreneceği de yoktu. Bu yaşlı doktorun, söylediğine göre yenilenmekte olan eski bir tapınağın yıkıntıları arasında bulduğu, kurşundan bir kutusu vardı. Bu kutunun içinde gotik harflerle ancak İspanyol dilinde yazılmış şiirlerin olduğu parşömenler bulunmuştu. Don Quixote'nin birçok kahramanlığını, Dulcinea del Toboso'nun güzelliğini, Rosinante'nin görünüşünü, Sancho Panza'nın sadakatini ve hatta Don Quixote'nin mezarını anlatıyorlardı. Çeşitli mezar taşı yazıları, hayatına ve alışkanlıklarına dair metiyelerde yer almaktaydı. Bunların okunup anlaşılabilenlerini, bu değişik, hiç görülmemiş hikayenin yazarı ileride aktarmıştır. Yazar, hikayenin okurlarından, hikayeyi yayınlayabilmek için La Mancha'nın bütün arşivlerini arayıp taramanın muazzam zahmetine karşılık bir tek şey rica ediyor. O da bütün dünyada geçerli olan şövalye kitaplarına, akıllı kişilerin gösterdiği inancı bu hikayeye göstermeleri. Kendisi o zaman zahmetinin karşılığını bulmuş olacak. Bu hevesle, bunun kadar gerçek olmasalar da, hiç değilse aynı derecede ilginç ve eğlenceli başka hikayeler bulup yayınlayacaktır. 1.52 Burada konuşan kim sorusunu sorduğumuzda en akla uygun yanıt gene gölge yazar yanıtıdır. Başlangıçta olduğu gibi burada da bir kayıp metin kurgusuyla karşı karşıyayız. Metni ilk kaybettiğimiz zaman farkına vardığımız ikinci anlatıcı, metnin devamı bulunduğundan beri çeviriyi aktaran bir okur anlatıcıdır. Şu anda konuşan o olamaz, çünkü metin gene kaybolmuştur. Yitik metnin peşine düşen Seyit Hamit de olamaz. Seyit Hamit bulunmuş sayfaların ölü yazarıdır. Zaten kastedilen Seyit Hamit olsaydı, ondan bu hikayenin yazarı diye değil, başından beri alıştığımız biçimde Seyit Hamit diye söz edilmesi gerekirdi. Cervantes'in Uydurma Yazarlar Korosu'nu yeniden başlattığı Son Olmayan Son, birinci kitapta gerçekleştirdiği en kayda değer yeniliktir. Birinci kitap ilk satırından, burada alıntıladığım son satırına kadar, anlatı yetkisi üzerine bir diskurdur. Gündeme getirdiği sorular 20. yüzyılın başından beri anlatı kuramının en önemli sorularını oluşturmuştur. Yazar kimdir? Varsayılan yazar kimdir? Anlatı yazara mı aittir, okura mı? Anlatının anlamı yazarın iletmeye niyetli olduğu mesajda mıdır, yoksa okurun yorumunda mı? O niyetle bu yorum çakışır mı? Çakışırsa ne derecelerde ve nasıl çakışır? Yazarın mesajıyla okurun yorumu birebir çakışır ve yorum bilimsel daire bu çakışmayla kapanırsa, bu edebiyat adına iyi bir şey midir, kötü bir şey mi? Bu daire yazar tarafından nasıl kırılabilir? Ön sözün yazarı Cervantes, öyküde yerini gölge yazar Cervantes'e bırakır ve bununla da yetinmeyip araya birçok kurgusal anlatıcı koyarsa bunu hangi amaçla yapmaktadır? Gerçek bir yazarın varlığını kanıtlamak amacıyla mı, yoksa metnin kurgusallığını yazarının bile aşamayacağını ima etmek için mi? Bu soruları soran Cervantes yanıtlarını Don Quixote'de verir mi? Kanımca verir. Yazarın gerçekliğini, diğer bir deyişle, metnin gerçek bir yazara ait olduğunu hatırlatan ipuçlarını anlatıdan hiç eksik etmez. Bir yandan da yazarın sesini ve yetkisini giderek kurgusallaşan bir sanallık içinde yok eder. Bu Cervantes'in metnin çift eksende var olduğunu, hem o metnin kendi dışında var olan bir gerçeklikle bağlantılı olduğunu, hem de kendi kurgusal evreninde bağımsız durduğunu düşündüğünü gösterir. Bu eş zamanlı yatsıma ve olurlamayı, diğer bir deyişle metnin bağımlı ve bağımsız varoluş eksenlerini nasıl belirlediğine daha yakından bakalım. Nasıl endişelenmeyeyim? Bunca yıldır unutuluşun sessizliği içinde uyuduktan sonra, şimdi bütün bu yılların yüküyle, böyle bir hikayeyle karşısına çıktığımda, halk denilen eski kanun koyucu ne diyecek? Saman gibi kupkuru, yenilikten yoksun, üslubu güdük, kavram yoksulu bir hikaye. Bilgi ve doktrinden tamamen mahrum. 38. Bunları söyleyen yazar, kitap sayfaları içinde bizi tarihsel yazar Cervantes'e en çok yaklaştıran yazardır. Aslında okur olarak biz hep bir yazar düşünerek okuruz. Satırların arasında bu yazarın imgesini, sesini, çehresini ararız. Bu bütün edebiyat türlerinin birer iletişim türü olmalarından, okur ne denli münzevi olursa olsun, okuma arzusunun temelinde bir iletişim güdüsü yatmasından kaynaklanır. Ama okurken düşlenen yazar ancak çıkarsanmış bir yazar olabilir. Okurun bu tür bir kitabı yazan bir adam, şöyle şöyle bir adam olmalı diye çıkarsadığı yazar. Örneğin Don Quixote'nin metninden Cervantes hakkında şu çıkarsamaları yapabiliriz. Bu kitabı yazmadan önce romans türünü denemiş, İnebahtı Savaşı'na katılmış, Katolikliği idealize eden, Katolikliğin çağdaşlaştırılması gerektiğini düşünen, Rönesans hümanizması geleneği içinde yer alan, ütopyacı sosyalist düşünceye eğilimli bir yazar. Çok meraklanırsa kitap dışı biyografilere başvurabilir okur elbette. Ama bu biyografiler de onun yazarın gerçekliğine tümüyle ulaşmasına yetmeyecektir. Değişik anlatıcılar kullanan Cervantes, sanki bizi çıkarsadığımız yazarla gerçek yazarın örtüşmemesinin pekala mümkün olabileceği konusunda uyarmaktadır. Fakat bundan gerçek bir yazarın varlığını yadsıyabileceğimiz sonucu çıkmaz. Bunun için Cervantes bize sık sık kendisini anımsatır. Romanın başında Don Quixote'un kütüphanesi ayıklanırken, rahip ve berber Miguel de Cervantes'in Galateas'ına rastladıklarında, bu Cervantes'in Don Quixote'den önce başladığı ve Don Quixote'yi yazdığı sırada hala yarım olan pastoral romans tarzındaki kitabıdır. Onu yakmamaya, saklamaya karar verirler. Cervantes benim çok eski arkadaşımdır, der rahip. Şiirden çok talihsizlikle tecrübeli olduğunu bilirim. Kitabı yenilik bakımından fena sayılmaz. Ancak başlangıçta kendine koyduğu hedefe ulaşamamıştır. Yazacağını vaat ettiği ikinci bölümünü beklemek gerek. Belki bu düzeltmeyle şimdilik kendisinden esirgenen hoşgörüyü elde edebilir. Bu arada evinizde saklı dursun sevgili dostum. 1-6 Gene birinci kitabın 39. bölümünde esir İnebahtı Savaşı sırasında tanıdığı cesur bir askerden, Saavedra adında bir İspanyoldan söz eder. Bu elbette İnebahtı Savaşı'na katılmış olan Cervantes'in ta kendisidir. 1-38 Esirin hikayesi bittikten hemen sonra handa unutulmuş bir valizin içinde bir takım öyküler bulunur. Bunların içinden Cervantes'in yayımlanmış öykülerinden olan Rinconete ve Cortadillo'nun hikayesi de çıkar. Kitabın dışındaki gerçek Cervantes'e bu doğrudan göndermelerin yanı sıra dolaylı göndermeler de vardır. Örneğin gene aynı valizden çıkan Münasebetsiz Meraklı'nın hikayesi ya da yaşamı Cervantes'inkinden esintiler taşıyan ve hapishanede kitap yazmış olan Gines de Pasamonte'nin öyküsü. Özetle doğrudan ve dolaylı göndermelerle çağrıştırılan bu Cervantes, kitabın dışındaki gerçek Cervantes'tir. Ama bizi bundan daha çok ilgilendiren, kitabın içindeki çıkarsadığımız yazar olan Cervantes'tir. Bu yazar, öyküsüyle mesafesini sürekli korumaya çalışan, üslubunda ironiye, dünya görüşünde hicve yer ayıran, mizah hissi son derece yüksek ve okuruyla çok sesli bir diyalog sürdürmekte kararlı bir yazardır. Okurun çıkarsadığı bir yazar olduğu gibi, yazarın da varsaydığı okur ya da okurlar vardır. Okur nasıl bir metni okurken, o metni kaleme almış kişi hakkında bazı tahminler yürütmekten kendini alakoyamazsa, yazar da metnini yazarken, o metni okuyacak olanlar hakkında tahminler yürütmekten kendini alamaz. Bir farkla ki, okur bu konuda yazardan daha özgürdür. Eline aldığı metnin daha ilk sayfasından yazara bağlanmaz. İlerledikçe o yazarı benimser ya da benimsemez. İsterse metni bırakıp okumaktan vazgeçebilir ve yazarı hakkında oluşturduğu olumsuz yargıyla yaşayabilir. Yazarsa, bir okur kestirerek yazmak zorundadır. Nitekim Cervantes'in daha ön sözde bir okur kestirmeye çalıştığı bellidir. Daha doğrusu birkaç tür okur. Piyaso romanları okuru, skolastik ve yaratıcılıktan pek anlamayan bir okur, bir de ideal, akıllı ve duyarlı okur. onun düşlediği metindeki bütün incelikleri anlayacak, yorumlayacak ve değerlendirecek akıllı ve duyarlı bir okurdur. Bu anlamda okur kaygısı Gutenberg devrimini izleyen yeni yayımcılık dönemiyle başlamıştır. Ondan önce sınırlı kopya üreten yazarlar, bu kopyaları verdikleri okurlarını iyi tanıyıp tepkilerini kestirebiliyorlardı. İkinci kitapta Don Quixote'un da gözlemlediği gibi, matbaanın icadından sonra yazarların kendilerini okurlarına beğendirmeleri güçleşmiştir. Sanson da aynı fikirdedir. Basılı eserlere ağır ağır bakıldığından kusurları kolayca görülebilir. Üstelik yazarın şöhreti ne kadar büyükse o kadar didiklenirler. 2-3 Her tür okur düşlemek zorundadır yazarlar artık. Saf okur, ön yargılı okur, aptal okur, dikkatsiz okur, akıllı ve duyarlı okur. Ama kitaplarını hep ideal okur için yazmak varoluşlarının nedenidir. Yazarların bu okur arayışı modern okur-yazar diyaloğunun da başlangıcıdır. Bu başlangıcın işaretleri Don Quixote'nin tümüyle okumaya ve okurlara ilişkin bir kitap olmasında görülür. Baş kişisinden başlayarak Don Quixote bir okurlar galerisidir. Hatta anlatıcılarımızın tümü de aynı zamanda anlattıkları metnin okuru olmuşlardır. İkinci anlatıcının çok açık okurluk konumunun da ötesinde Seyit Hamit Badincani de bir okur olmalıdır. Çünkü İspanyolca bilmediğine göre anlatısını o da çeviriden aktarmaktadır. Ruth El Saffar, Don Quixote'de bütün anlatıcıların anlatıyı devraldıkları noktaya kadar öykünün okurları olduğuna dikkat çeker. Dipnot, El Saffar, Distance and Control, sayfa 36-37. Ama bu okurların tümü olsa olsa gerçek okurun birer iz düşümü, eksik bir kopyasıdır. Gerçek okura ancak gerçek yazar Cervantes, o okuru düşleyebildiği ölçüde yaklaşabilir. Peki ya gerçek okur? O gerçek yazar Cervantes'e ne kadar yaklaşabilir? Ancak Cervantes'in kendisine yaklaşabildiği kadar, belki bundan da az. Elindeki bütün metin içi ve metin dışı bilgileri topladığını varsayalım. Gene de meraklı okur için okuduğu metnin yazarı, ancak çıkarsadığı bir kişi olmaktan ileri gidemeyecektir. Ve o kişinin romanın gündeme getirdiği ve getirmediği konularda ne düşündüğünü de ancak bir kestirmece işidir. Ama bu bizi yazarın varlığını tümüyle yadsımaya ya da yazarın ölümünü ilan eden dekonstrüktif okumalara mı götürmek zorundadır? Bu sorunun yanıtı ilk kez Wayne C. Booth'un The Rhetoric of Fiction 1961 adlı çalışmasında verildi. Booth bu kitabında ve onu izleyen The Rhetoric of Irony'de anlatının mutlaka bir yazar varsaydırdığını ve anlatı hangi ses ve fiktif anlatıcıyla hangi bakış açısından yürütülürse yürütülsün, okur ya da okur grupları tarafından mutlaka bir anlam yakıştırılacağını söyledi. İşte anlatı metninin akla gelebilecek her türlü taktik, retorik, oyun ve ironi ile gerçekleştirdiği bu anlam, varsayılan yazarın sesini oluşturuyordu ve okur mutlaka bu sesin arkasında bir yazar durduğunu düşünüyordu. Böylece anlatıyı gün ışığına çıkardığı noktadan itibaren, yazar artık o anlatının gerçek yazarı değil, varsayılan yazarı oluyordu. Booth'un varsayılan yazar kavramını öne sürmesiyle anlatının mesajına ilişkin sorular yanıtlanmış olmuyordu. Şu soru hala yerinde duruyordu. Yazarın niyetini, yani ne anlatmayı amaçladığını bilmenin anlamlandırma ve yorumlama açısından önemi nedir? E.D. Hirsch'e göre farklı yorumlar mümkündür ama bir anlatının asıl anlamı yazarının ne anlatmak istediğidir. Bunun ötesindeki tüm yorumlar, o metnin değişik zamanlarda değişik önem kazanmış ikincil anlam potansiyelleridir. Dipnot E.D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven ve New York, 1967. Hirsch ekolünün yazara ait anlamda ısrarının nedeni, anlatı metninin uzak yakın her türlü anlamı üretmeye vesile edilip, yorum kargaşası yaratılmasının önüne geçme isteğidir. Buna karşılık Hirsch'in karşısındaki yeni eleştiricilerse, mümkün olduğunca çok yorumun yorum kargaşası değil, yorum zenginliği yaratacağını ve edebiyat geleneğini zenginleştireceğini öne sürer. Onlara göre ne tarihsel ne biyografik ne de yazarın kendi ifadeleriyle desteklenmiş yorumlar, çünkü yazarlar çoğu zaman kendi metinlerini yorumlayamaz ya da bilinçaltı mesajlarını göremezler, bir metnin anlamını sabitleştiremez, daraltamaz, kesinleştiremez. Hirsch için yorumda gerçek yazara yaklaşabilmek gerekir. Karşıtları için biçimcilik, yeni eleştiri, yapısalcılık, post yapısalcılık, her okuma yalnızca varsayılan bir yazarın iletisini anlamaktan ibarettir. Anlatı metninin yorumuyla varsayılan yazarın özdeşliği yalnızca bu metnin yoruma açık olduğunu gösterir. Yorumların keyfi, dolayısıyla anlamın da keyfi olduğunu göstermez. Roger Fowler'a göre, metin kendi şifreleriyle konuşur, anlatı bağlamının doğru kaynağını deşifre eder. Dilin genel kurallılığında ve yazarın dili nasıl kullandığına bağlı olarak metin bir kez yazıldıktan sonra özgürleşir ve halka mal olur. Dil bireyin ötesine geçerek metni toplumun değerleriyle kuşatır ve hiç kuşkusuz okur anlamın üreticisidir. Çünkü yazar kadar o da içinde bulunduğu kültürün, dilinin barındırdığı anlam kodlarının haznesidir. Dipnot, Roger Fowler, Linguistics and the Novel, Londra 1977, sayfa 79-80. Buradan postmodernist yaklaşımın yazar yazmaz metin yazar sloganına sıçramak ne denli uygundur bilemiyorum. Dipnot, Roland Barthes, The Death of the Author, Modern Criticism and Theory, yayını hazırlayan David Lodge, Londra 1992, sayfa 167'den 72'ye. Bir kez yazılıp basıldıktan sonra bir anlatının anlamının belirleyicisi artık okurdur. Gel gelelim o anlatıyı o şekilde kurmuş olan bir yazarın varlığı da, bilgisayardan üretilmiş sözcüklerin, tesadüfi bir aralığından ortaya çıkmış bir metinden farklı olmak zorundadır. Anlamlandırmada yazarın niyetini yorumla ilgisiz görsek bile, anlatı metninin dilsel kasıtlılığını, yani sözcüklerin dizilişindeki kasıtlılığı göz ardı edemeyiz.